Mesnevi Sohbetleri. Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz'la Mesnevi Sohbetleri başlıyor.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, Mesnevi'nin 4. beytinde kalmıştık önceki haftalarda. Bugün oradan devam edeceğiz inşallah. Diyor ki Hazreti Mevlana, herkesi ki o durmant ez asli hiş bazcuyet rüzgari vasli hiş. Her kim ki, herkes ki vatanından, aslından, mensup olduğu, bağlı bulunduğu yerden uzak kalmıştır. O, yaşadığı, bağlı bulunduğu vatanını ve orada geçirdiği zamanları arar, onların peşinde koşar. Burada tabii ilk nazarda, daha önce de söylemiştik, Mevlana neyden bahsettiği için, neyi anlattığı için ilk hatıra gelen, neyin aslı olan kamışın, kamışlığa olan özlemini, oradaki geçirdiği zamana olan hasretini ve orayla yeniden buluşma arzusunu ifade ediyor zahiri manada. Ama batini ve manevi manada ise insanoğlunun ait olduğu, mensup olduğu, geldiği aleme olan, ilahi aleme, Allah katına, ruhaniyet cihetine olan hasretini, özlemini ve o cihete duymuş olduğu kendi içindeki özlem duygularını ifade etmektedir. Çünkü hakikaten insanoğlu ünsiyetle alakalı bir özelliği de bulunduğu için bulunduğu yere kolayca alışır, ülfet eder, ısınır ve benimser. Sonra oradan ayrılıp gittiği zaman orada geçirdiği tatlı günleri veya hatta acı günleri bazen hülya gibi hatırlar, anlatır, ah o günler der. Aile ocağından genç yaşta kalkıp asker ocağına giden bir delikanlı, askerde nöbet tutarken nöbeti sırasında memleketini, ailesini, kardeşlerini, varsa çoluğunu, çocuğunu hatırlar, onları özler. Belki kendi dünyasında o nöbet sırasında, ah neydi o günler. Anasının kendisine olan şefkati, babasının kendisine olan yakınlık duygusu, kardeşlerinin beraber yaşadığı zamanlardaki güzellikleri hep burnunda tüter, canı çeker, yanık yanık mektuplar yazar, şiirler düzer. Kendine göre o hasret türküleriyle ve arzularıyla yanıp kavrulur. Derdi hep memleketine, vatanına bir an önce kavuşmak. Orada kendisini bekleyen sevdiklerine, akrabalarına mülaki olmak ve onlarla yaşadığı eski günleri yeniden yaşamaktır. İnsanın fıtratında, tinetinde, tabiatında bu duygu vardır. Her dönemde, her vakitte. Hele hele özellikle çocukluk dönemini yaşadığı, çocukluk dönemini geçirdiği yerler, bölgeler, İnsanın gözünde daha çok tüter ve onların izleri daha derindir. Onların onun dünyasında bıraktığı hatıralar çok daha derindir. Bu yüzden o sürekli o alemi bulmak ister. Bu yüzden insanoğlu yaşadığı coğrafyayı da kendisine vatan toprağı yapmak için oraya yine kendisinden izler koymaya çalışır. Kendi inancından, kendi kültüründen, kendi imani duygularından izler koymaya çalışır. Hatta kendi ecdadının, kendi büyüklerinin mezarlarını anıt haline getirir. Mabetlerini görkemli şekle koyar ki bu toprak bizim vatanımızdır artık. Bu coğrafya bizim vatanımızdır demek için böyle bir ülfet duygusuyla, muhabbet duygusuyla o toprağa sarılır ve kolay kolay o toprağı da bırakmak istemez. Nitekim Orta Asya'dan kalkıp Anadolu'ya gelen, bu toprakların İslamlaşmasında, Türkleşmesinde ve bizim olmasında büyük pay sahibi olan Alperen adı verilen Orta Asyalı hem derviş hem de mücahit olan ecdadımızın bu topraklara geldiği zaman ilk yaptığı şey mabet kurmaksa, cami yapmaksa, ikinci olarak da o mabedin ve caminin yanına bir türbe, bir mezar koyarak bu toprak artık bizimdir. Burayı biz kanımızla, canımızla aldık. Bu toprağı kolay kolay vermeyiz imzasını atmaktır. Çünkü gerçekten o toprağın altında yaşayan veya daha doğrusu bize göre yaşıyor da o toprağın altında can vererek toprağa gizlenmiş bulunan insanlar kendilerinden sonraki kişilerin bu toprağın sahibi olması için fedai can etmişlerdir. Canlarını feda etmişlerdir bu toprak için ve onların varlığı o toprağın coğrafya olmasının temel özelliklerinden birisidir. O yüzden Yahya Kemal'e 1930'lu yıllarda Türkiye'nin nüfusu kaç denildiği zaman 50 milyon demiş. Ya demişler 18-20 milyon civarında biz biliyoruz. Nasıl oluyor? E bizim demiş bir de toprağın altında olanlarımız var. Biz onlarla beraber varız. Nüfusumuz da o yüzden onlarla birlikte hesaba katılır demiş. Ve o yüzden Balkanlara gittiğimiz zaman mabet yapmışsak mabedin yanına bir türbe yapmışız. Bu toprağın sahibi biziz diye imza atmışız ve biz oradan çekildiğimiz zaman oraya sahip olmak isteyenler de önce oradaki mabetlere gözlerini dikmişler ve oradaki türbeleri ve mabetleri yok ederek bu topraklar Türklerin değildi, Müslümanların değildi, bizimdi demeye çalışmışlardır. Çünkü gerçekten coğrafyanın vatan toprağı olmasında söylediğimiz gibi mabetlerin ve türbelerin, bu ikisi beraber, ikisi çok önemli. Mabetlerin öncelikle ama arkasından da türbelerin çok anlamlı bir yeri var. Bulgaristan'da Razgrad şehrinde Demir Baba Türbesi var. Gitmiş olanlar görmüşlerdir veya o bölgede olanlar bilirler. Bu Demir Baba Türbesi Bulgarların iddiasına göre daha önce de Hristiyan azizlerine aitmiş de efendim. Türkler gelmişler burayı, sahiplenmişler ve burası işte Müslüman kabri diyerek türbe yapmışlar, anıt yapmışlar ve o bölgeye sahiplenme arzusu ısrar etmişler. Bu yüzden Türklerin çekilmesinden sonra burasının bir azize ait olduğu iddiasını uydurup o Demir Baba türbesini unutturmak istemişler. Rivayetlerin her ikisinde doğru olduğunu kabul etsek. Yani Bulgarların dediği gibi orada bir aziz var idi de Türkler bunu bir Müslüman azizi olarak böyle bir şey mümkün olduğunu zannetmiyorum ama takdim etmeye çalışmış olsalar bile orada ecdadımızın çok akıllı ve firasetli bir iş gördüğünün göstergesidir. Tersi ise yani orada gerçekten Müslüman mezarı var da ki doğrusu bu Bulgarlar o toprağın kendilerine ait olduğunu ispat için efendim Türkler böyle yapmışlardı aslında bunlar azizlere aitti derken kendi görüşlerini teyit etmek için yine bir mezara, bir türbeye onlar da iltica etmek ihtiyacı hissediyorlar. Çünkü orada onun varlığı, o türbenin varlığı Türklere aitse o toprağın şu kadar zamandan beri Türklerin ve Müslümanların olduğunu, Hristiyanlara aitse şu kadar zamandan beri onlara ait olduğunu gösteren bir delil olarak görülüyor. Bu bakımdan vatan, hubbul vatan minel iman, vatan sevgisi imandandır buyurulmuş ve insan ilk vatanı elbette ilahi alem, alem-i ervah ama bu dünyada da yaşadığımız, içinde yaşadığımız, doğup büyüdüğümüz bu dünyada da vatan toprağı edindiğimiz coğrafyanın da bize ait değerleri taşıması bize ait özellikleri taşıması ve bizleşmesi elbette çok önemli bir hadise. Bu yüzden ecdadımız yaşadığı her yere, bulunduğu her bölgeye bize ait değerleri alem gibi, bayrak gibi, sancak gibi dikmiş ve bu toprakların bizim olmasını sağlamıştır. Allah onlardan razı olsun. Evet, bu dünya hadis-i şerifteki ifadeye göre "Ed-dünya sizil mümin", dünya müminin zindanıdır. Bu şu demek değil değerli dostlar. Yani dünyada Müslüman sürekli sıkıntı çekecek, sıkıntı çekmek zorundadır değil. Bunun manası şu: cennette, ahirette müminlerin göreceği mükafata nispetle bu dünyada yaşadıkları konfor bile yerine göre hapishane gibi kalır. Hapis gibi kalır. Yani o kadar büyük nimetlere gark olacak Müslüman cennette ki bu dünyadaki göreceği nimetler hapishane hayatı gibi olacaktır. Bir de tabii bir taraftan da insanoğlu ten kafesindeki ruhuyla araya perdeler girdiği için cemalullahı seyretme şansına sahip değil bu dünyada. Doğrudan doğruya cemalullahı seyretme şansına sahip değil. Bedende bulunan ruhu, ten kafesindeki ruhu araya perdeler koyduğu için bu imkana sahip değil. Ama tenden ayrılan ruh, kınından çıkmış gibi ahiretteki duruşumuz cemalullahı seyre, Allah'ın cemalini temaşa etmeye imkan vereceği için bu bakımdan da düşündüğünüz zaman dünya hayatı ne kadar güzel olursa olsun, ne kadar iyi olursa olsun ahiret hayatına göre zindan gibidir, hapishane gibidir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu dünyadaki güzellikleri daha güzele çevirmenin yolu kul olmaktır. O dünya ile olan irtibatımızı kesmemektir. Ahirete hazır olmaya çalışmaktır. Ahiret hazırlığı bizim zaten bu dünyadaki önemli vazifelerimizden birisi. Ama bu dünyanın da cennet haline gelmesinin mümkün olduğunu Allah Teala Hazretleri Rahman suresinde Es-Sebillah وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانْ ayeti kerimesinde ifade buyuruyor. Yani Allah'ın makamında, Allah'ın katında hesap vermekten korkan ve kendisini buna göre hazırlayana Allah iki cennet vaat ediyor. Ona iki cennet var diyor. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانْ. Bu cennetlerden birisi dünya cennetidir, öbürü de ahiretteki ebedi cennettir. Dünya cennetidir çünkü inanan insanın, mümin insanın bu dünyadaki çileli hayatına rağmen gönlü huzurludur. Kalbi mutmaindir. Çektiği çileler onu asla bunaltmaz. Asla ümitsizliğe sevk etmez. Çünkü o Rabbinin kendisine inayetsiz yardımına, inayetsiz desteğine güvenmektedir. Ve bu dünyada çektiği çilelerin her birinin ama bu dünyada ama öbür alemde mutlak surette bir karşılığının bulunduğunu, bir mükafatının bulunduğunu da bilir, ona inanır ve o teslimiyet duygusuyla bu dünyada da cennet hayatı yaşar. Hiç şikayetçi değildir. Ekonomik darlıklardan, maddi sıkıntılardan, başına gelen felaketlerden, hepsinden bunlar hoştur bana senden gelen, ya gonca gül yahut diken, ya hılatu yahut kefen, lütfun da hoş, kahrın da hoş. Madem ki Allah'tan geliyor, madem ki onun iptilası, imtihanı olarak bana ulaşıyor, öyleyse hoştur. Sevgiliden gelen her şey hoştur çünkü. Sevgiliden gelen her şey sevgiliye hoş gelir. Hani Ebu Bekir Şibli Hazretlerini Hallacı Mansur'la birlikte İdam edecekler, sonra idamından vazgeçiliyor, hapse atıyorlar onu da. Hapiste dostları kendisini ziyarete koşup geliyorlar. Aman diyorlar, dostumuz Ebu Bekir Şibli hapishaneye düşmüş. Ziyaret edelim, halini hatırını soralım, ilgilenelim. Dostluğun şartı budur. Dostla ilgilenmektir. Koşup gelince bakıyor karşıdan dostları geliyor Ebu Bekir Şibli Hazretleri. Hemen yere eğiliyor, eline aldığı çakıl taşlarını başlıyor onlara fırlatmaya.
Ne yapıyorsun diyorlar. Biz senin dostunuz. Nahnu ahibbau. Tamam diyor. Ben sizin dostunuz olduğunu söylediğiniz insansam eğer, dost, dostun acısından incinmez. Niye kaçıyorsunuz o zaman diyor. Dostsanız, benim size verdiğim acıdan incinmeyeceksiniz, kaçmayacaksınız. Gerçekten gerçek dost, gerçekten seven insan, sevdiğinin cevru cefasına katlanmayı, eziyetine katlanmayı da kendisi için şeref addeder. Vardır bir hikmeti der. Madem ki üzerime geliyor, madem ki beni böyle deniyor, sınıyor deniyor, vardır hikmeti der. Sevdiği insandan asla incinmez, kınanmaz. Allah'tan ise hiç incinmez. Çünkü bilir ki o zor görülen, o ağır görülen şeylerin arkasında mutlaka innemâ lusri yusra, bir kolaylık vardır, bir lütuf vardır, bir cemal vardır. Hani şairin dediği gibi, cemali zahir olsa tiz, celali yakalar anı, bu alemde bir gül açılsa yanında har olur peyda. Cenab-ı Hakk'ın bu dünyada cemali ile celali, gündüz ile güneşin, gündüz ile gecenin birbirini takip etmesi gibi sürekli birbirini takip eder. Gündüz olur arkasından gece gelir, cemal zahir olur arkasından celal gelir. Bir gül açıldığını görürsün, cemalin görüntüsüdür o ama hemen bakarsın yanında dikeni vardır. Dikensiz gül olmaz. Yani bir kolaylık gelmiş arkasından bir zorluk vardır. Bir zorluk varsa arkasından bir kolaylık gelecektir. İşte inanan insan böyle düşünür. Bu dünyaya gelişini, bu dünyadaki mevcudiyetini, bu dünyada karşılaştığı sıkıntıları da böyle görür. Zaman bozuldu, zaman şartlar değişti diyerek zamanı kınamaz. Kusur varsa bizde, insanlardadır der. Zaman zaman işte kahpe felek, işte zaman diye hepimiz suçlarız, suçladığımız olur. Efendimizin Buhari hadisi olarak لَا تَسُبُّ الدَّهْرِ فَاِنَّ الدَّهْرَ هُوَ اللّٰهِ hadisleri var. Sakın diyor siz zamana sövmeyin. Zamanı kınamayın. Çünkü zamanın sahibi Allah. Zamanın sahibi Allah. Öyleyse zaman işte kötüleşti, zaman şöyle oldu veya felek bizi çarptı, kahpe felek, zamanı ve mekanı sorumlu tutarak asla onları kınamayın. Burada bir imtihan varsa o imtihanı yapan Allah Teala Hazretleridir. Gerçek manada kamil bir insan, bu dünyanın suri zorluklarına, suri güzelliklerine asla gönlünü güzelliğine kaptırmaz, suri zorluklarına da asla dert edip kendisini gözünde büyütmez. Çünkü bu dünyanın bir eğlencenin, bir doyumun söz konusu olmayacağını bilir. Biliyorsunuz, insanoğlunun maddi doyumu sınırsızdır. O yüzden bizim dini anlayışımızda dünya nimetlerinden doymaya sınır getirilmesi esas olmuştur. O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemek yerken bile sofradan doymadan kalkın diyor. Yediğiniz kadar daha yiyebilecekken öyle kalkın. Midenizi üçe ayırın. Bir kısmını yemeğe, bir kısmını suya, bir kısmını da teneffüs için hava boşluğuna bırakın. Yani midenizin üçte ikisini doldurun ki onun da yarısı su, yarısı yemek olsun. Geriye kalan üçte biri de hava boşluğu için kalsın diyor. Bunun dışında her nimet için o nimetten aşırı doymanın yeni açlıklar meydana getirdiği bilinmektedir. Bu yüzden hatta İslam'da insanın meşru olan aile hayatında bile bir sınırlama getirmek için gusül abdesti farzı konmuştur. Gusül abdestinin farz oluşunun hikmetlerinden birisi insanın eşinden de aşırı doyuma ulaşmamasıdır. Gusül abdesti psikolojisiyle bugünü yarına, akşamı sabaha bırakarak gözünde tütmesi ve iştah ile eşine bakabilmesi de bu hikmetlerden birisidir. Her arzu ettiği zaman ve mekan kollamadan böyle bir şey yapabilen Avrupalı bugün erkek erkeğinden kadınından doymuş, kadın erkeğinden doymuş. Bu sefer kendi cinsler arasında, eşcinsler arasında ilişkiler gündeme gelmeye başlamıştır. Niye? Kadın ve erkeğin sınırsız, sorumsuz şekildeki aşırı doyumları yeni açlıklar meydana getirmektedir. O yüzden aşırı doyumu İslam engelliyor. Helal ve meşru olanını bile engelliyor. Ama helale de gusül abdestiyle engel koyuyor. Yani namaza şu kadar kaldı, yetişmez. Ezana şu kadar var, olmaz. Oruç olmaz. Dolayısıyla o heyecanın diri kalmasını sağlayacak düzenlemeler yapıyor. Yani özünde bu var. Yani çünkü dediğim gibi dünya hayatında insanın kavuşmak istediği maddi doyumlar ele geçtiği zaman küçülür. Hani kaçan balık büyük olur hesabı. O nimetler işte gözünüzde büyütürsünüz. Bir evim olsa bir evim alırsınız bir süre sonra küçülür gözünüzde. Bir villa olsa şöyle yapsam böyle alırsınız bir süre sonra içine taşındıktan sonra gözünüzde küçülür. Bir arabam olsa şu marka olsa kavuştuktan sonra gözünüzde küçülür. Öyleyse dünya zevkleri ve dünya hazları peşinde koşulup bir ulaşsam diye sadece amaç o olacak şeyler değil. Onlar elbette dünya nimetlerinden yararlanmak da bu dünyanın şartlarından ve Allah'ın ikramlarından ama gaye haline, amaç haline, hedef haline geldiği zaman küçülür ve insan bu sefer hedefsizlikten, gayesizlikten, amaçsızlıktan, dünyadan tat almamaya başlar. Bugün intihar eden insanların, özellikle batıdaki intiharların temel sebeplerinden birisinin bu olduğu söyleniyor. Yani insanların artık dünyada tadacak, zevk alacak bir şeyi kalmadığı için yaşama anlamsız hale geldi. Ama dünya nimetlerinden doymazsa insan, dünya nimetlerini sınırlı olarak kullanırsa o zaman bu doyumsuzluk meydana gelmeyeceği için insanın bakışı, dünyaya bakışı, dünya ile ilişkisi daha farklı oluyor. O yüzden dünya nimetlerini sınırlandırmak, dünya nimetlerinden daha doğrusu yararlanmayı sınırsız ve sonsuz hale getirmemek gerekiyor. Dediğim gibi yemekte bile Allah Resulü bu yüzden bir sınır koyuyor. Tıka basa doyurmayın karnınızı, sofradan aç kalkın diyor. Diğer nimetler böyle. Hatta bizim dinimizde kadın erkek ihtilatının sınırsız olmayışı, yani sınırlı olması bundandır. Yani kadın erkeği, erkek kadını özlesin. Gözünde küçülmesin. Ama her çağda, her yaşta, her şekilde arada sınır olmaksızın ihtilat olduğu zaman bu sefer dediğim gibi aşırı doyum başka alanlara sevk ediyor insanları. Başka taraflara sevk ediyor ilgileri ve alakaları. Bu bakımdan İslam'ın koyduğu kuralları bu manada düşünmek gerekiyor. Bu sefer asıl olması gereken, yapılması gereken görevler ihmal edilmeye başlanıyor. İnsanın asıl görevi nedir? Kulluktur. Kulluk görevi unutuluyor. Allah'ı anmaktır, Allah ile olmaktır. Allah'ın kendisiyle beraber bulunduğu duygusunu her an yaşamaktır. Bunu yaşamayınca bu sefer Allah'ın zikrinden, kulluktan kopuyor. Kulluktan kopunca ne oluyor? Allah'ın ifadesiyle فَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Kim Allah'ın zikrinden, Allah'a kulluktan, Allah ile olmaktan yüz çevirir? Gayesi, hedefi, amacı sadece dünya ve dünyalık şeyler olur. Ona biz diyor Allah'ta, onun için sıkıntılı, zor bir hayat vardır. Yani biz zor bir hayat yaşatırız. Çünkü haz almaz olur dünya hayatından. Haz almaz olur. Dünya meşgalesi onu koşturur durur peşinden. Hayat anlamsız ve manasız hale gelir. Hayatın manalı hale gelmesi için insanın işte o geldiği alemi unutmaması gerekiyor. Yine Tevbe suresinde Allah Teala Hazretleri münafıkları anlatırken, münafıkların sıfatlarını sayarken diyor ki وَالْمُنَافِكُونَ وَالْمُنَافِقَاتِ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ. Münafıklar var ya, kadın ve erkek, onlar hepsi birbirinin benzeridir, birbirindendirler, aynı tiptendirler. يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ. Yasak olan şeyleri, dinin yasakladığı şeyleri birbirlerine teşvik ederler, emrederler. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ. Meşru olanı, maruf olanı, bilineni ise bırak canım onunla uğraşma. Hep yasaklara yönlendirirler. Güzelliklerden, maruf olan şeylerden vazgeçirmeye çalışırlar. Ve yakbidûne eydiyehum, ellerinde yumarlar. Yani cimrilik ederler. Başkalarına ikram etmekten, ihsan etmekten uzak dururlar. Sonra nesullâhe fenesiyehum. En önemli yerde burası. Allah'ı unuturlar, Allah da onları unutur. Allah muhafaza. Allah da onları unutur. İşte Hazreti Mevlana bunu söylüyor. Diyor ki biz bir alemden geldik ve bir aleme gidiyoruz. Geldiğimiz yer Allah'ın katı. Allah bizi kendi aleminden yarattı, bu dünyaya gönderdi. Tekrar o kata, o Allah'ın katına gideceğiz, huzuruna döneceğiz. Öyleyse bu dünyadayken, şu sınırlı ömür günlerimizde, hayat günlerimizde o dünyayı unutmayalım. O dünyayla olan kalbi bağımız çözülmesin, ilgimiz, alakamız asla kaybolmasın diyor Hazreti Mevlana. Fî mâ fî adlı meşhur eseri var Mevlana'nın. Orada şöyle söylüyor. İnsanda bir aşk, bir talep, bir ızdırap ve bir takaza, yani sıkışma ve baskı hali vardır ki bu alem mülkünün 100.000 mislini verseler fâri ve müsterih olmaz. Dünyalık her şeye ulaşır ama bir türlü gönlü müsterih olmaz. Çünkü maksud olan şeyi elde edememiştir. Maksud, gaye, asıl maksat maşuka ulaşmaktır. Maşuk Allah Teala Hazretleri'dir. Sevilen, aşık olunan ve kendisine kul olunması gereken odur. Ona ulaşamadıktan sonra hep muzdariptir, hep sıkıntılıdır, hep arayış içerisindedir, hep koşuşturma içerisindedir. Ama ona ulaşmışsa kalbiyle bu dünyada ve inşallah ruhuyla öbür alemde, o zaman mutludur, huzurludur. Dolayısıyla bu dünyadayken, merdiven basamaklarını çıkarken, bu dünya hayatının sayılı nefeslerini tamamlarken, gönlümüzü o ilahi kudretle, o ilahi varlıkla buluşturmak ve onun rızasına ulaşmak için güzel işler yapmaya çalışmak, yani daha doğrusu onu unutmamak. Onu unutmamak ki onun da bizi unutmamasını sağlayacak davranışlar içerisinde olmak. O mutlaka unutmaz ama biz onu unutunca o da bizden vazgeçer. O manadadır unutmak. Yoksa Allah kulunu unutur mu? Ama bizim onu unutmamız, sonuçta onun da bizi unutması, daha doğrusu bizi kulum hitabıyla muhatap kılmaması gibi bir sonuçtur ki Allah hepimizi bundan muhafaza etsin. Değerli kardeşlerim, aşağı yukarı vaktimiz de doldu. Hazreti Mevlana'nın bu 4. beytinde bizim gündemimize koyduğu en önemli şey, biz geldiğimiz alemi ve gideceğimiz alemi unutmayalım. Bunun için de gönlümüzde Allah zikri, Allah ile beraber olma duygusu ve kulluk endişesi diri ve canlı olsun. Cenab-ı Hak'tan hepimize bu duyguyu diri ve canlı olarak lütfetmesini niyaz ediyoruz. Allah bizleri kendine layık kul, Habibi edibine layık ümmet ve geçmiş ecdadımıza layık evlat ve millet eylesin. Allah hepinizden razı olsun. İllahi Fatiha.
Erkam Radyo'da Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz'la Mesnevi Sohbetlerini dinlediniz.